Ayrım 23, Kanlı Topraklar, Orhan Kemal, sayfa 330. Gene de neyimi soruyor dedi. Pamuk Hanım kızdı. Ayıydı, gerçekten de ayıydı şu kız. Neyini soruyormuş, neyini soracak? Kaldı ki sorduğu morduğu yoktu. Herif sapına kadar erkekti ama neye yarar? Öyle bir kadın lazımdı ki ona, ağzından girsin burnundan çıksın. Bir cilve, bir işve, bir kadınlık, bir değil bin çeşit maymunluk. Adamın eve onun şaşı gözleri için gelmediğini gayet iyi biliyordu. Kendisi için diyecek, diyemiyordu. Yaşça ondan büyüktü, ona meyli düşemezdi. Düşemezdi ya, niçin? Kim için gelirse gelsin, hoşlanıyordu ondan. Kızının neyimi soruyoruna kızmıştı. Şaşı gözlerinde çöp bacaklarını, dedi. Ayı, neyini soruyormuş, neyini soracak, nişansı değil misin? Yarın öbür gün nikahınız kıyılıp düğününüz olmayacak mı? Alçak bacaklı bir iskemle çekip oturdu. Sen bu gidişle herifi kendine tövbe bağlayamazsın. Şaşı kızın gözleri dolmuştu. Bağlayamazsan bağlayamam, dedi. Pamuk Hanım yine tam parlayacaktı ki sokak kapısı sert sert çalınmaya başladı. Kadın kızını filan unutuverdi. Tövbe dedi. Ne biçim kapı çalmak bu? Biraz da öfkeyle kalktı, mutfaktan çıktı, koridoru hırslı hırslı geçti, kapıya geldi. Açacak, elektrik tahsildarı yahut bekçi parası için filan gelmişlerse verecekti ağızlarının payını. Kapıyı açtı ve yumruk yemişçesine sarsılarak geriledi. Emineydi bu. Topal'ın boşadığı eski karısı. Yanında da vaktiyle komşuluk ettikleri bankacının genç hanımı. Hesapta bu yoktu işte. Kadın alıp alıp veriyor, ateş püskürüyordu. İşittiklerim doğru mu Pamuk abla? Kekeledi. Ne işittin? Kızınızı Topal'a mı nişanlamışsınız? Ne evet diyebildi, ne hayır. Baktı sadece. Ne diyebilirdi? Evet mi, hayır mı? Şu genç kadın da ne diye gülümseyerek bakıyordu. Topal'ın eski karısı Pamuk Hanım'ın susuşundan her şeyi anlamıştı. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Demek doğru. Demek beni kocamdan bunun için boşattınız. Utanmaz, arlanmazlar, edepsizler. Allah iki cihanda yüzünüzü kara etsin inşallah. Allah hepinizi sürüm sürüm süründürsün. Pamuk Hanım sadece bakıyor, tek laf söyleyemiyordu. Kendini suçlu sayıyordu. Gerçi kocasından bu işi için boşatmamışlardı ama kapılara, pencerelere üşüşü veren mahallelinin memnun, alaycı bakışları önünde işin aslını anlatıveremezdi ya. Birden aklına gelerek kapıyı suratlarına çarptı. Sonra sırtıyla kapıya dayandı. Şaşı kızıyla koca memeli hizmetçi Güllü de ellerinin un bulaşığıyla merakla gelmişlerdi. Ne o anne, ne var? Anlatmasına lüzum yoktu. Dışarıda kadın müthiş bir sinir buhranına tutulmuş, mahalleyi çın çın öttürüyordu. Haksızlar, adaletsizler, fakir fukara düşmanları, Allah haksızlığınızın cezasını verecek. Sizi bu dünyada da, öteki dünyada da sürüm sürüm süründürecek. Allah'ım, Allah'ım ver şunların cezasını, başlarına taşlar yağdır, güzel Allah'ım. Kadının sesi birdenbire kesildi. Mahallelinin telaşlı ayak sesleriyle meraklanarak yan odaya koştu. Odanın sokağa bakan penceresinin tülleri ardından baktı. Kızıyla hizmetçi de gelmişlerdi. Onlar da bakıyorlardı. Kadın baygınlık geçiriyor, komşu kadınların tutup kaldırmak isteyişlerini kabul etmiyor, durmadan alabildiğine bağırıyordu. Nedim ağaların örtük sokak kapılarına. Hacana karı, pezevenk karı, D100 topalı paranızla kandırıp da çöp bacaklı şaşı kızınızı mı soktunuz? Ama durun, alacağı olsun o topalın. Buradan bir yerlere gitmeyeceğim. İki elim yakasında. Onu bu memlekete rezil rüsva etmezsem, sizleri iki paralık etmezsem insan evladı değilim. Sonra da gücünün yettiğince bağırdı. Ümmeti Müslüman, duyduk duymadık demeyin. Paralarıyla aygır satın alıyorlar çöp bacaklı kızlarına. Komşuların kollarına düşüp kaldı. Bayılmıştı ama Pamuk Hanım'la kızı görmemişlerdi bayıldığını. Şaşı kız bunca hakaretin niçin olduğunu anlamamış, anlamışsa bile anlamamazlıktan, bütün bunları idrak edememekten gelen bir saflıkla sordu. Anne, Emine ablam niye bağırıyor? Pamuk Hanım öfke içinde kızına sertçe baktıktan sonra telefona gitti, numaraları çevirdi. Alo! Karşısına kocası çıktı. Kimsin? Sen misin Pamuk? Burada. Peki. Topal'a döndü. Bu kaynananla aranda ne var senin Nuri? Gel, gene seni istiyor. Az önce, yani kaynanasının, onu telefonla hemen çağırdıktan az sonra gelen Paşazade Hakkı Bey'e takılmış gidememişti. Telefona geçti. Evet, buyurun muhterem kaynana hazretleri. Birden azarlanmışçasına sapları kesildi. Ya, peki, peki, peki canım, peki, peki. Telefonu kapattı. Tokatlanmış, ırzına sövülmüş gibiydi. Nedim Ağa'nın kulağına kısaca, Emine gelmiş, dedi. Nedim Ağa, o hadi birkaç gün buralardan uzaklaş. Bakalım, bir şeyler yapacağız. Hakkı Bey'e, haydi üstad, çıkalım. Paşazade Hakkı Bey bacak bacak üstüne atmış, dünyadan habersiz Nedim Ağa'nın resmini çiziyordu. Ne özenti, ne resim yapmış olmak, ne de hatta bütün bir koskoca Nedim Ağa fabrikasının sahibiyle aynı odada oluş. Usta birkaç kurşun kalem darbesiyle Nedim Ağa'nın portresi, ama herhangi alışılmış bir portre değil, bambaşkayı, kendine hası, yeniyi bulmaya çalışış. Bu bile değil, Hakkı Bey yeniyi, bambaşkayı aramazdı. Arayış onda alışkanlık haline gelmişti. Kalemle kağıtlarını paltosunun geniş sağ cebine sokup kalktı. Çıkalım. Önden yürüdü, Topal arkada kalmıştı. Hakkı Bey dışarı çıkınca kaynatasını usulcacık, boşadığım karı size gelmiş, reza çıkarmış mahallede. Ben birkaç gün buralarda yoğum dedi. Nedim Ağa heyecanlandı. Rezalet mi çıkarmış? Çıkarmış ama mühim değil. Birkaç kuruş atın ağzına, kuyruğu bal mumuna döner. Hadi eyvallah. Nedim Ağa damadıyla oda kapısına gitti. Nereye gidiyorsun? Henüz bilmiyorum ama birkaç gün Adana'dan ayrılmam doğru olur. Çıktı. Paşazade elleri arkasında fabrika kapısı önünden fabrika avlusuna bakıyordu. Karşıda, sağda fabrikanın tamir atölyesi. Atölyenin çinko çatısı altında hızla dönen kayış. Bu yanda iptikhanenin içeri dışarı boyuna açılıp kapanan kapısı, basık çinko örtmeler, daha solda iplik, bez ambarları, ortada yağmur yemiş kaba pamuk balyalarının durduğu beton meydanlık. Topal gelip koluna girince Hakkı Bey toparlanarak yürüdü. Yürümese, daha doğrusu Topal gelip koluna girmeseydi, Hakkı Bey karşısında dönen volan, basık çinko örtmeler, içeri dışarı girip çıkan mavi tulumlu erkek, siyah önlük, beyaz başörtülü kadın, kız işçilerden Fransa'yı, Fransa, Belçika, daha doğrusu gezip gördüğü Avrupa memleketlerindeki fabrikaları, o fabrikaların ne de olsa uyanık işçilerini düşünmeye devam edecekti. Oralı işçiler buradakiler gibi öz haklarından habersiz değillerdi. Ağızlarında dönen dilleri, hınçları, patırtı gürültüleriyle insan, müzik, edebiyat, dünya olaylarıyla ilgilenişleri bakımından medeniydiler. Topal'la birlikte fabrika kapısına çıktılar. Kapının solundaki kulübenin önüne dikilmekte olan boşnak kapıcı, onları yerlere kadar eğilerek selamladıktan sonra Topal için yanındaki arkadaşlarına göz kırptı. Düne kadar o da senin benim gibiydi. Bugün herif ağanın damadı oldu. Çalıma bak, demek istedi. Topal'la Hakkı Bey boş bir fayton beklerlerken karşıdan işçi mahallelerine giden geniş yolun dönemecinden pırıl pırıl bir fayton çıktı. Hızla geliyordu. Geldi, tam önlerinde durdu. İşinden kocaman çantasıyla genel müdür indi. Bankadan geliyordu. Çanta da işçi ücretlerini karşılamak için bankadan çekilmiş on binlerce lirayla doluydu. Topal'a değil de Hakkı Bey'e merhaba dedi. Comment ça va? Hakkı Bey çok iyi bildiği Fransızcasıyla karşılık verdi. Genel müdür mahsustan Topal'ın inadına, Topal'a bakmadan, yabancı dil bilgisinden gelen üstünlüğüyle onu iyice ezmek, hatta hakaret etmek maksadıyla Fransızca ahbaplığı uzattıkça uzatıyor, inadına kahkahalar atıyor, Topal'a bakmıyordu bile. Hakkı Bey ise böyle ufacık hesapların farkında bile değil, havasını bulmuş, kaç vakittir konuşacak adam bulamamaktan gelen bir susuşun tadını çıkarıyordu adeta. Genel müdür nihayet sözü Topal'a getirerek, yanındaki sahtekarın biridir, dikkat et, dedi Fransızca. Hakkı Bey Topal'a baktı, Topal huylandı. Bunu sezen genel müdür Hakkı Bey'i ikaz etti. Ne yapıyorsun birader? Konuştuklarımızı anlamaz hayvan ama sezebilir, dikkatli ol. Hakkı Bey güldü. Sonra el sıkışıp ayrıldılar. Genel müdür Topal'ın elini sıkmamıştı. Topal buna da mim koyduktan sonra boş faytona atladı. Sebze pazarına çek. Arabacının afili kamçısı besili atların yeleleri üzerinde şakladı. De hey! Yolda Topal, bu adama imreniyorum dedi mahsustan. Ne güzel Fransızca konuşuyor. Bu Adana'da Fransızcayı ondan daha iyi bilen yokmuş. Hakkı Bey iğne dürtülmüş gibi, ne? Dedi. Fransızcayı Adana'da en iyi o bilirmiş. Kim söylüyor? Kendinden değil, başkalarından duydum. Hadi canım, Fransızca nerede, o nerede? Onun bildiği Fransızca, İstanbul gümrük memur, hatta hamallarının, Yahudi sahafların Fransızcası. Sahi mi? Tabii ya. Bilgisi nasıl? Hakkı Bey, ne bilgisi? Bilgi kim, o kim demek isteyerek şöyle bir baktı. Sen ondan daha iyi bilirsin değil mi? Hakkı Bey, elbette demedi, diyemezdi. Övünmek adeti değildi. Karşılık vermedi. Topal'ın maksadı ise onu kızdırıp genel müdüre karşı duruma getirmekti. Hakkı Bey düşmedi bu oyuna. Düşmemesi, düşmemek için tedbirli davranmaktan gelmiyordu. O anda duraklayan arabanın yanından geçen kupkuru bir ihtiyara gözünü takılmış olmasındandı. Bu ihtiyarı model olarak kullanıp yağlı boya bir resmini yapsa, İstanbul'daki dostlarına gönderseydi. Araba yeniden hızlandı. Hakkı Bey de boyuna değişen sağlı sollu insan, araba, otomobil, çeşitli bakkal, manav, gezici satıcılar kalabalığına takılan bakışlarıyla her şeyi unuttu. Sebze komisyoncusu Haydar dükkanda yoktu. Adamı külüstür Ford geldi, aldı Sırrı Baba'ya gittiler dedi. Çok mu oldu? 10 dakika. Topal arabacıya, kuyumculara çek dedi. Araba yürüdü. Külüstür Ford Sırrı Baba'nın dükkanı önünde duruyordu. Uydurma Paşazade, komisyoncu Haydar, Sırrı Baba, Ali Şahin oradaydılar. Yeni gelenleri sevinçle karşıladılar. Vay, hoş geldiniz yahu. Neredesiniz birader? Nerelerdesiniz? Hakkı Bey de tarlaları satalı biri bize boş veriyor artık. Seni gören Allah bizi de görür Hakkı Bey. Haydar, biriniz tarla sattı, biriniz tarla sahibi oldu. Bize bu işte pay yok mu? Hakkı Bey, emredin dedi. Topal eliyle onu adeta kenara itmek istedi. Sen müsaade et, emredin. Hakkı Bey nasıl olsa onlarındı. Topal ise kanlı topraklara sahip olmuştu. Daha doğrusu bu toprakların tapularına, topraklara sahip olmanın, o toprakları dilediğince sürüp ekmenin, istediklerine kiraya vermenin kolay olmayacağını biliyorlardı. Çünkü o köyün akıl danesi Sinan Efendi'nin değil, Topal, Topal gibi nice nicelerine ne Ali Cengiz oyunları komayıp çıkaracağını duymuşlardı. Herifin bir kolu halk fırkasında, bir kolu jandarmada, öbür kolu poliste. Köylüyü dersen öyle bir avucuna almış ki, gazetelerde okumadınız mı? O köydeki tüm serbestçileri halk fırkasına yazdırıverdi. Paşazadeler değil, cumhur reisi bile onunla uğraşamaz. Topala gelince çok kalır onun yanında. Peki dedi Haydar, bize şöyle güzel bir rakı ziyafeti çeker misin? Topal için mesele değildi artık. Daha dün akşam kaynanası Pamuk Hanım ceketinin cebine 5 tane gıcır gıcır binlik koymuştu. Hangi gazinoda emredersiniz? Sırrı Baba, gazinoya boş ver dedi. Hangi barda isterseniz. Uydurma Paşazade'nin işine gelirdi ama Ali Şahin araya girdi. Ne gazino ne de bar. Var mısınız benim fakirhaneye? Uydurma Paşazade'den başkası razıydı. Ama çaresiz o da uydu. Varız dediler. 24. Külüstür Ford'un köy kıyısından geçip Ali Şahin'in tepedeki evine gidişi köye şimşek hızıyla yayıldı. Gelmişlerdi, gene gelmişler. Ali Şahin'in tepedeki casus yuvasına gidiyorlardı. Köyün çamurlu sokaklarında yalın ayak köy çocukları haberi sağa sola koşarak yayıyor, yayılan haberle de gözler Ali Şahin'in tepedeki evine çevriliyordu. Sinan Efendi'nin anlattığına göre Ali Şahin baş casustu. Evindeki makinelerle bir yerlere haberler uçuruyor, bir yerlerden haberler alıyordu. Yoksa insan hiçbir iş tutmadan nasıl geçinirdi? Belli bir şeydi ki casusluk yaptığı yerden para alıyor, bu sayede de feleğe minnet etmeden gemisini yürütüyordu. Sonra Sinan Efendi'nin imamın, Şerif Ağa'nın anlattıkları yalan mıydı? Hele imam efendi bir gün mescitte kitaba el basarak küllü muzurun yüktel demiş, sonra da bunun anlamını uzun uzun anlatmıştı. Bütün zararların öldürülmesi Tanrı'nın emriydi. Tanrı böyle istiyordu. Ali Şahin'le ötekilerin orada toplanıp çevirdikleri dolaplar vatana millete zararlıydı şüphesiz. Hem üzerinde kan tere bata çıka çalıştıkları toprakları ellerinden alacaklar hem de bu vatana kötülük düşüneceklerdi. Yağma yoktu. Olmazdı. Olamazdı böyle şey. Bütün antenler gerilmiş, Sinan Efendi, Şerif Ağa, İmam, hatta Şerif Ağa'nın yeğeni Yaşar'ın bir işareti, küçücük bir işareti bekleniyordu. Hani o işaret biri verilse de, arkalarını bunlardan birine bir dayasalar, üst yanından korkuları yoktu. Külüstür Ford'un köy kıyısından geçip, Ali Şahin'in tepedeki evine gitmekte oluşunun, yalın ayak çocukların koşup haber vermesine hacet kalmamış, Sinan Efendi pencereden görmüştü. Hiç acelesi yoktu. Sırtını sağlam yere dayamıştı. Paşazade Hakkı Bey'in bu köydeki topraklarını Nedim Ağalar'a satıp paraları aldığını duymuş, koşmuştu tapuya. Tapu kayıtlarına yapılan ferağa göre bu topraklar gerçekten de el değiştirmişler, paşazadelerin olmaktan çıkmış, Nedim Ağa'nın damadı Topal Nuri Bey'e geçmişlerdi. Böyle olunca arkasında Nedim Ağa gibi bir para babası bulunan Topal Nuri elbette topraklara sahip çıkacak, Fuzuli'nin işgalden kurtarmanın yolunu bulacaktı. Paşazadeler şimdiye kadar bu yolu bulamadılarsa mali durumlarının bozuk oluşundandı. Yoksa böylesine ucuz satarlar mıydı? Etekleri tutuşan Sinan Efendi koşmuştu fırkaya. Fırkadaki ileri gelen onu dikkatle dinlemiş, sonra ara kapıdan içeriye geçmişti. İçeride başka ileri gelenler vardı. Neler konuşulduğunu bilemiyordu. Sinan kestiremiyordu da. Kestirebildiği fırkaya serbest fırkacıları kandırıp kaydetmekten gelen hizmetinin göz önünde tutulacağı, yıllar yılı üzerinde geçinip gittikleri toprakları yeni sahiplerine yedirmeyecekleriydi. Sinan bu türlü düşüne dursun, fırka ileri geleniyle öteki ileri gelenler baş başa verip durumu gözden geçirmişlerdi. Evet, Sinan gerçekten de faydalı oluyordu onlara. Başka köyler, kasabalar, hatta illerde de böyle yardımcıları vardı şüphesiz. Hizmetlerinin Mükafatları verilmeliydi ama fırkanın elinden ne gelirdi? Bir yurttaş tapulu malını kendi rızasıyla bir başka yurttaşa satmış da bu mal mevcut kanunların imkan sınırları içinde bir başka yurttaşa geçmişse fırkaca yapılacak olan neydi? Satan da yurttaştı, alan da. Üçüncü şahıs durumunda olan köylülerse haksızdılar. İleri gelenlerden koca göbekli bir başkası, evet ama demişti, köylüler de haksız mı? Ve karmakarışık bir tartışma başlamıştı. Kanun nazarında haksızdırlar elbette. Partimizin menfaati nazarında, evet ama memleketteki hukuk nizamına göre, canım bırak bu türlü konuşmaları, hukuk mukuk, hak mak, eski serbestçiler kütle halinde fırkamıza girdiler mi? Girdiler. Fırkamız bilhassa genel merkez nezdinde bir muvaffakiyet mi bu? Orası öyle. Öyleyse bize muvaffakiyet temin edenler başımızın tacı. Yani bırak hukuk arkadan gelsin. Sinan'la temastaki ileri gelen sabırsızlıkla sormuştu. Adamla ben ne konuşayım? Ne tavsiye edeyim? Burnunun kılını koparıp hapşıran ileri gelen. Canım yap. Çat işte be birader. Zaten o da böyle düşünüyordu. Dışarı çıktı. Odasına geldi. Ağır ceviz masasının başına olanca ağırlığıyla geçip oturduktan sonra görüştük, konuştuk, arkadaşlar sana selam ve sevgilerini yolladılar. Dediler ki Sinan Bey bizim o köyde sağ kolumuz. O da bu işleri bizim kadar bilir. Fırkamızın menfaatlerini bizim kadar kollar. Gayet iyi bildiği gibi memlekette kurulu bir hukuk nizamı var. Bu nizama göre her vatandaş tahta tasarrufunda bulunan taşınır ve taşınmaz mallarını dilediği fiyata, dilediğine satar, hatta hibe edebilir. Bundan dolayı paşazadeler de topraklarının mülkiyetini Nedim Ağa'nın damadına sattı diye değil, fırka hiçbir mahkeme, hiçbir kaza merciği, herhangi bir takibat yapamaz. Efendim? Sinan'ın ayakları suya değmek üzereydi, çaresiz, haklısınız demişti. Haklıyım değil mi? Kabul ediyorsun. Fakat... Kalkmış, tabanı pırıl pırıl muşamba duvarlarında Atatürk ve İnönü'nün kalın çerçeveleri içinde portreleri asıl tertemiz odasında iskarpinlerini gıcırdata gıcırdata dolaştıktan sonra Sinan'ın tam önünde durmuş, maruken koltuktan ayağa kalkmak isteyen Sinan'ı omuzuna bastırmak suretiyle oturtmuş, gözlerinin ta içine bakarak sözünün ardını getirmişti. Evet, fakat senin ve bu topraklardan geçinen muhterem köylülerimizin de menfaatlerini bozmak doğru olmaz. Kanun böyle diye fırkamız üyelerine de sırt dönemeyiz. Onun için siz gene bu topraklardan çıkmayın. Sinan da böyle düşündüğü halde gene de sormuştu. Ya yarın jandarma gelir de zorla atarsa diyeceksin. Atamaz. Bütün bir köy halkını hiçbir jandarma kuvveti yerinden oynatamaz. Ya oynatmaya kalkarsa sana oynatamaz diyorum. Sinan karşısındaki adamın kalın kırçıl kaşlarının öfkeli bakış ve ısrarından anlamıştı ki fırka ileri geleni jandarmaya tesir ederiz, işi hafiften alır, siz dayatın, korkmayın demek istiyor. Oysa ileri gelen hiç de böyle bir teminata girişmemiş, jandarmayla, daha doğrusu toprakların yeni sahibiyle köylüyü karşı karşıya bırakmıştı. Bu arada yeni sahip mahkemeye başvurur, huzurla işgalden tahliye ister de iş jandarmaya düşer, köylü diretir, hatta jandarma ile aralarında ileri geri olur, silahlar patlarsa patlardı. Sinan böyle düşünerek köye gelmiş, önce Şerif Ağa'ya anlatmıştı durumu. Değil Nedim Ağa, Hazreti Allah bile bizi bu topraklardan atamaz. Şerif Ağa, tombul yanakları, siyah pırıl pırıl bıyığıyla memnun. Ne dediler? Git köylüye söyle, gözlerinden öperiz. Biz jandarmaya lazım geleni söyleyeceğiz. Çıkmayın, işinize bakın dediler. Artık bize karada ölüm yok. Bunları Şerif Ağa'nın yeğeni Yaşar da duymuş, önce Sümbül'ün kahvehanesine koşarak köylüye müjdeyi vermişti. Fırkadan demişler ki, biz jandarmanın kulağını bükeriz. Sizi değil topraklarınızdan atmak, kılınıza bile dokunamazlar. Aynı sözleri Yaşar, gece şarap içerlerken de tekrarlamıştı ki, haber dalga dalga, büyüye şişe, tüm köye yayılmış, köylü rahat bir soluk almıştı. Onun için gerçekten de acelesi yoktu ama gene de bir şeyler yapmalı, Şerif Ağa'yı filan görüp durumu gözden geçirmeliydiler. Sümbül'ün kahvehanesine geldi. Şerif Ağa, kaba kafız, yaşar, irli ufaklı ağalar, daha Alarga'da da bütün bu ağaların üzerine oturdukları topraklarda yazın kışın çalışıp alın teri döken perperişan fakir işçiler. Onlar da çaresiz ağalarını tutuyorlardı. Şayet bu topraklar el değiştirir de asıl sahiplerinin eline geçerse yeni sahipler onları belki de çalıştırmazlardı ki Sinan Efendi başta Şerif Ağa, öteki ağalar, İmam Efendi filan böyle söylüyorlardı. O zaman felaketti işte. Nereye gider, nerede iş bulurlardı? Razıydılar üçte dörtte bire çalışmaya. Tek çalışsınlar, iyi kötü bir şeyler çıkarsınlardı. Onun için Sinan Efendi, Şerif Ağa başta olmak üzere öteki ağaların ağızlarına bakıyorlardı. Sinan Efendi selam diye gelmişti. Şerif Ağa, Kaba Kafız, öteki ağalar, rençberler efendinin selamını almış, iskemlelerini yaklaştırarak konuşulanları dinlemeye savaşmışlardı. Savaşmışlardı ya, gene de duyulmuyordu ne konuştukları. Sinan Efendi öfkeli öfkeli bir şeyler anlatıyor, Şerif Ağa, öteki ağalar dinliyorlardı. Şerif Ağa'nın yeğeni Yaşar da aralarındaydı ki birazdan öğrenirlerdi konuşulanları. Bir ara Sinan Efendi, Şerif Ağa, Kaba Kafız kalktılar. Şerif Ağa yeğenine koş eve yemek hazırlasınlar geliyoruz dedi. Yaşar pırıl pırıl çizmeleriyle koştu. Şerif Ağa ortada, sağında Kaba Kafız, solunda Sinan Efendi kahvehaneden çıktılar. Köyün çamurlu sokaklarında ağır ağır konuşa konuşa ilerlemeye başladılar. Kahvehanede kalanlarla sokakta geçişlerini görenler, köyün ileri gelen üç kafasının gene çok önemli bir şey üzerine konuştuklarını anlıyorlar, dirsekleriyle birbirlerini dürterek birbirlerinin kulaklarına fısıldıyorlardı. Ne var gene acep? Vallahi bilmem ki. Var, var. Belki de topraklar üzerinedir. Topraklar üzerine ne olacak? Fırka dediler girdik. Daha ne? Hem bizi atmayacaklarmış dedi ya Sinan Efendi. Başka neyi konuşacaklar ya? Dur bakalım kokusu çıkar. Akşam yemeği Şerif Ağa çiftliğindeki misafir odasında yeniyor. Akşam yemeği Şerif Ağa çiftliğindeki misafir odasında yeniyor. Şerif Ağa, Sinan Efendi, Yaşar şarap içiyorlar, Kaba Kafız ise rakıdan gidiyordu. Cenab-ı Allah şarabın damlasını bile haram etmişti. Rakıya gelince hiçbir kayıt yoktu kutsal kitapta. Aslında şarap rakı fark etmezdi. Kutsal kitabın haram saydığı her türlü içkili şüphesiz ama Kaba Kafız kendisince böyle bir tefsir uygun buluyordu. Sinan Efendi iyice kızarmış bir piliç budunu dişlerken köylü kendiliğinden akıl etmiş. Daha doğrusu milli hisleri galeyana gelmiş olsun. Tamam mı? Tamam dedi Şerif Ağa. Gözlerini adam akıllı korkutursak buralara bir zaman gelemezler. Ondan sonrasını Allah kerim. Kaba Kafız lafa söze karışmıyordu. Başını sofradan öbür tarafa çevirerek rakısını yudumluyor. Sonra da kızarmış piliçlerin butlarını seçip kuvvetli dişlerinin arasına atıyordu. Sinan, fırka kutsal mülkiyete saygı gösteriyorsa da kendi fırkasının adamlarını da mağdur etmek istemiyor. Sizin anlayacağınız, köylüyü mağdur etmez, edemez. Hele eski serbestçilerin girmesi çok iyi oldu. Bir de şöyle böyle diyorsun. Şerif Ağa hınçla. Diyorum dedi, gene de derim. Halk fırkasına adım girdi benim, kalbim girmedi ki. Yarın Allah kısmet eder, serbest fırka yeniden canlanır. Yahu serbest fırka gibi bir başka fırka kurulursa herkesten evvel koşacak, gene ben olacağım. Sinan şarabını tepesine diktikten sonra gün ola harman ola o başka iş, biz kendi dalgamıza bakalım, bu pezevenkleri öyle bir iş yaptıralım ki ne şiş yansın ne kebap, Allah da beğensin kulda. 23. ayrımın sonu, sayfa 343.